From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yapılan bu yayın, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 182. yarı yıllık genel konferansıdır. Bu yayında kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiş olan konuşmacıları ve bu bölüme eşlik eden Mormon Tabernacle Korosu'nu dinleyeceksiniz. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanılmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilise 1. Başkanlığında 2. Danışman Başkan Dieter F. Uchtdorf bu bölümü yönetecektir. Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 182. yarı yıllık genel konferansının 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu konferansa başkanlık eden Başkan Thomas S. Munson, benden bu bölümü yönetmemi istedi. Dünyanın her tarafından radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla bu konferansa katılan sizlere selamlarımızı yolluyoruz. Bu sabah burada bulunan genel otoritelere ve genel yardımcı kuruluşların başkanlıklarına teşekkür ediyor ve onlara hoş geldiniz diyoruz. Bu bölümdeki müzik Mac Wilberg yönetiminde, org'da Richard Elliott ve Andrew Unsworth eşliğinde Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu bölümü "Söyleyin, hakikat nedir?" ilahisini söyleyerek açtı ve şimdi bizlere "Güneş doğuyor" ilahisini lütfedecek. Ondan sonra açılış duası dün 70'ler 1. kurulunun üyesi ve kilise tarihçisi olarak görevinden azledilen yaşlı Marlin K. Jensen tarafından edilecektir.
Heavenly Father,
Yüce Tanrım,
we're grateful this morning to be gathered here in General Conference.
Bugün burada genel konferans için toplandık. Bu güzel SEP gününde. Bunun için sana çok minnettarız. Sen hepimizi seviyorsun, hepimizle ilgi gösteriyorsun. Oğlunu bize gönderdiğin için sana minnettarız. O ölümü yendi. Günahlarımızı üstünden gelmemiz için kefareti yerine getirdi. Kurtuluş planı için teşekkür ediyoruz. Seninle olan ilişkimiz için teşekkür ediyoruz. Herkesle olan ilişkilerimiz için sana teşekkür ediyoruz. Ailelerimiz ve evliliklerimiz için teşekkür ediyoruz. Senin kilisende sahip olduğumuz nimetler için sana teşekkür ediyoruz. Kilisemizin ilk başladığı günlerden itibaren bu toplantılar hep yapıldı sürekli ve devamlı olarak. Biz bugün burada toplandığımız için, sana ibadet edebildiğimiz için çok minnettarız. Sana Tabernacle Chorus için teşekkür ediyoruz. Cennetteki Baba, sana dua ediyoruz ki sen bu toplantıda konuşacak olan konuşmacıları kutsa,
have a greater desire to change our lives.
Bize yardımcı ol ki hayatımızı değişsin, daha iyi insanlar olabilelim, daha iyi hizmetlerde bulunabilelim. Zaten bizim buraya gelme amacımız bugün bu. Senin elinde araçlar olarak insanlara hizmet etmek istiyoruz. Sen özellikle hasta olanları, kutsal ihtiyaçları olanları, ihtiyacı olanlara yardımcı ol. Dünyada barışın olması için dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki insanlar hakikati bulabilirler. Bu toplantıyı sana emanet ediyoruz. Bunları İsa Mesih'le söylüyoruz. Amin.
Şimdi 1. Başkanlığın 1. Danışmanı olan Başkan Henry B. Eyring'i dinlemekten zevk duyacağız. Onun ardından 12 Havariler Kurulu'nun Başkanı Başkan Boyd K. Packer konuşacak. Koro ardından "Yolculuk uzun mu görünüyor?" ilahisini söyleyecek. Bundan sonra Yardımlaşma Cemiyeti Genel Başkanı kız kardeş Linda K. Burton bize seslenecek.
In the depths of his anguish, in Liberty Jail.
Liberty hapishanesinde kederinin derinliklerinde Peygamber Joseph Smith şöyle haykırdı: "Ah Tanrım, neredesin? Senin sığındığın yeri kaplayan çardağın nerede?" Çoğumuz kişisel kederli anlarda Tanrı'nın bizden uzak olduğunu hissederiz. Ancak ilahi yardımı engellemiş gibi gözüken bu çardak ya da örtü Tanrı'nın üstünü kaplamaz. Zaman zaman bizim üstümüzü kaplar. Tanrı asla saklı değildir. Ama biz, yani onu uzak ve ulaşılamaz gibi gösteren, bizi Tanrı'dan uzağa çeken motivasyonların örtüleri ile kaplıyızdır. Senin isteğin olsun hissi yerine bizim kendi arzularımız Tanrı'yı engelleyen örtü hissini yaratır. Tanrı bizi göremeyecek ya da bizimle konuşamayacak durumda değildir. Fakat biz onun isteklerine ve zamanına kulak vermeye ya da uymaya istekli olabiliriz. Tanrı'dan ayrılma hislerimiz onun önünde daha çok çocuk gibi olduğumuzda azalacaktır. Diğer insanların fikirlerinin bizim niyetlerimiz üzerinde büyük bir etkisinin olabildiği bir dünyada bu kolay değildir. Ama bu gerçeğin farkına varmamıza yardım edecektir. Tanrı bize yakındır ve bizim farkımızdadır. Ve o çocuklarından asla saklanmaz. 3 yaşındaki kız sorunum bizi Tanrı'ya bağlayan masumiyet ve alçakgönüllülüğün gücünü gösterdi. Utah'taki Brigham City Tapınağı'nın herkese açık davetine ailesiyle gitmişti. Tapınaktaki odaların birinde etrafa baktı ve sordu. Anneciğim, İsa nerede? Annesi İsa'yı tapınakta göremeyeceğini ancak onun etkisini kalbinde hissedebileceğini açıkladı. Eliza, annesinin cevabını dikkatlice düşündü ve sonra cevaptan memnun gözüktü. Şöyle dedi, İsa başkasına yardım etmeye gitmiştir. Sonucuna vardı. Hiçbir örtü ne Eliza'nın anlayışını ne de onun gerçeklik görüşünü engelleyemez. Tanrı ona yakındır ve o Tanrı'ya kendini yakın hisseder. O tapınağın Rabbin evi olduğunu biliyordu. Aynı zamanda dirilmiş ve görkemli İsa Mesih'in bir bedeni olduğunu ve aynı anda sadece bir yerde olabileceğini anlamıştı. Eğer o evinde olmadığında anladı ki başka bir yerde olmalıydı. Kurtarıcı hakkında bildiklerinden onun bir yerlerde babasının çocuklar için iyilik yapmakta olduğunu biliyordu. Onun var olduğu mucizesini onaylamak için değil, İsa'yı sadece sevdiği için onu görmeyi umduğu belliydi. Ruh, kutsal ruh onun çocuk aklına ve kalbine hepimizin ihtiyacı olan ve istediğimiz teselliyi vahiy ile gönderebiliyordu. İsa Mesih yaşıyor, bizi tanıyor, bize göz kulak oluyor ve bize ilgi gösteriyordur. Acılı anlarda, yalnızlıkta ve ya da karışıklıkta bizim durumumuzdan haberdar olduğunu ve onun görevinin bizi kutsamak olduğunu bilmemiz için İsa Mesih'i görmemiz gerekmez. Ben kendi hayatımdan biliyorum ki Eliza'nın tecrübesini çocukluk günlerimiz eskide kalsa da tecrübe edebiliriz. Kariyerimin ilk yıllarında Stanford Üniversitesi'nde kadrolu profesörlük pozisyonumu güvence altına almak için çok çalıştım. Kendim ve ailem için iyi bir yaşam sağladığımı düşündüm. Eşimin anne ve babasına yakın, çok rahat bir ortamda yaşıyorduk. Dünya standartlarında büyük bir başarı elde etmiştim. Ancak Kaliforniya'dan ayrılıp Idaho Rexburg'daki Ricks Üniversitesi'ne gitme şansını yakaladım. Hayat boyu süren mesleki hedeflerim, geleceğimin benim için neler getireceğini benden daha iyi bilen, sevecen bir babadan beni ayıran bir örtü olabilirdi. Ancak o noktaya kadar kariyerimde ve aile yaşamımdaki başarımın Tanrı'dan gelen bir hediye olduğunu bilerek kusanmıştım. Ve böylece bir çocuk gibi ne yapmam gerektiğini bilmek amacıyla dua etmek için diz çöktüm. Aklımda şöyle diyen sessiz bir sesi duydum. Bu benim okulum. Beni Tanrı'dan ayıran hiçbir örtü yoktu. İnanç ve alçak gönüllülükle isteğimi onun isteğine teslim ettim. Ve onun ilgisini ve yakınlığını hissettim. Ricks Üniversitesi'ndeki Tanrı'nın isteğini anlamaya ve gerçekleştirmeye çalıştığım yıllarımda örtünün beni örtmesini ya da hayatımdaki Tanrı'nın etkin rolünü engellemesine izin vermedim. Onun işini yapmaya istekli olduğumda kendimi ona yakın hissettim. Ve benim durumumu bildiğine ve mutluluğum için derinden ilgilenmesine dair güvence hissettim. Ancak Stanford'da olduğu gibi dünyevi motivasyonlarım kendini göstermeye başladı. Bir tanesi Ricks Üniversitesi'nde başkanlığımın 5. yılını bitirirken gelen çekici bir iş teklifiydi. Bunun hakkında düşündüm ve dua ettim ve hatta 1. başkanlığa danıştım. Samimiyetle ve biraz şakayla karşıladılar ama elbette kesin bir yön göstermediler. Başkan Spencer W. Kimball büyük bir kuruluştan aldığım teklifi anlatırken beni dinledi ve dedi ki, "Pekala Hal, bu senin için harika bir fırsata benziyor. Eğer sana ihtiyacımız olursa seni nerede bulabileceğimizi biliyoruz." Beni nerede bulabileceklerini biliyorlardı. Ama benim mesleki bir başarı için duyduğum arzularım Tanrı'yı bulmamı zorlaştıracak ve onun davetlerini dinlememi ve takip etmemi daha da zorlaştıracak bir örtü yaratabilirdi. Bunu hisseden eşimin Ricks Üniversitesi'nden ayrılmamamız gerektiğine dair güçlü bir izlenimi oldu. Ancak akıllı davranarak benim kendi vahiyimi almam gerektiğinde ısrar etti. Ve ben tekrar dua ettim. Bu sefer aklımda bir ses şeklinde şöyle diyen bir talimat aldım. Ricks Üniversitesi'nde kalmana biraz daha izin vereceğim. Kişisel tutkularım gerçeklerle ilgili görüşlerimi karartmış ve vahiy almamı zorlaştırmış olabilirdi. İş teklifini ilham aldığım bir kararla geri çevirerek kutsanmamdan ve Ricks Üniversitesi'nde kalmamdan 30 gün sonra Teton Barajı patladı. Tanrı barajın patlayacağını ve yüzlerce insanın yardıma ihtiyaçları olacağını biliyordu. Ondan öğüt almama ve Ricks Üniversitesi'nde kalmama izin verdi. Üniversitede ve Rexburg'de benim hizmetimin hala değerli olabileceğinin tüm nedenlerini sadece o biliyordu. Bu yüzden cennetteki babaya onun benden evleri ve iş yerleri zarar gören ya da harap olan kişiler için ne yapmamı istediğini bilmek üzere sık sık dua ederek ona sordum. Başkalarıyla birlikte evlerden çamur ve su boşaltmak için saatlerce çalıştım. Onun isteğini bilme ve yerine getirme arzum bana ruhumu araştırma fırsatını tanıdı. Bu olay Tanrı'nın ne istediğini bilmek ya da onun bizim için olan sevgisini hissetmeye karşı bir bariyer oluşturmanın başka bir kanıtıdır ki Rabbin kendi programı olduğu zaman biz kendi programımızda ısrar edemeyiz. Rexburg'daki hizmetimde yeterince zaman harcadığımı sanıyordum. Hayatıma devam etmek için acele ediyordum. Bazen kendi programımıza göre hareket etmekte ısrar etmemiz onun bizim için olan isteklerini engelleyebilir. Liberty hapishanesinde Peygamber Joseph Rabb'den Missouri'deki kilise üyelerine zulmedenleri cezalandırmasını istedi. Duası kesin ve çabuk bir ceza içindi. Ancak Rabb çok sene geçmeden kilisenin düşmanlarıyla ilgileneceğine dair yanıt verdi. 121. bölümün 24. ayetinde o şunu söylüyor. İşte gözlerim onların işlerini görüyor ve biliyorum ki onların hepsi için zamanı gelince çabuk bir yargılama ayırdım. Çünkü herkesin yaptığı işlere göre yargılanacağı belli bir zaman vardır. Senin isteğin olsun ve senin zamanında olsun şeklinde hissettiğimizde ve dua ettiğimizde bu örtüyü kaldırmış oluruz. Onun zamanı bizim için yeterince çabuktur. Çünkü biz onun en iyi olan şeyleri istediğini biliyoruz. Gelinlerimden bir tanesi uzun yıllar Tanrı'nın onun üzerine bir örtüyle kapladığını hissederek geçirdi. Daha çok çocuk isteyen, 3 çocuklu genç bir anneydi. 2 defa düşük yaptıktan sonra onun yalvaran duaları ıstıraba dönüştü. Kısır olduğu yıllar ilerledikçe öfke kanına girmeye başladı. En küçüğü okula başlayınca evdeki boşluk nedeniyle karar verdiği anne olma ideali hakkında kendini rahatsız hissetmeye başladı. Yakınlarının plansız ve hatta istemeden olan hamilelikleri onu rahatsız ediyordu. Kendini Meryem kadar adamış ve öylesine kutsal hissetti ki o şöyle dedi, ben Rabbin kuluyum. Ancak kalbinde bu sözleri söylemesine rağmen cevap olarak hiçbir şey duyamadı. Kocası karısının moralini arttırmayı umarak Kaliforniya'ya iş seyahatine giderken kendisiyle birlikte gelmesi için onu davet etti. Gelinimin kocası toplantılara katılırken gelinim güzel ve boş bir sahilde yürüdü. Kalbi patlamaya hazır şekilde sesli bir şekilde dua etti. İlk defa başka bir çocuk için değil de kutsal bir amaç için dua etti. Cennetteki baba diyerek haykırdı. Sana tüm vaktimi vereceğim. Lütfen zamanımı nasıl geçireceğimi göster. Nereye gitmeleri gerekiyorsa ailesini oraya götüreceği yönünde isteğini belirtti. O dua ona ummadığı bir huzur sağladı. aklındaki kesinlik arzusunu tatmin etmedi ama yıllar sonra ilk defa kalbini rahatlattı. Dua örtüyü kaldırdı ve cennetin pencerelerini açtı. 2 hafta içinde hamile olduğunu öğrendi. Yeni bebek daha 1 yaşındayken oğluma ve gelinime bir görev çağrısı geldi. Her şeyi yapma ve her yere gitme sözü verdiği için korkuyu bir kenara bıraktı ve çocuklarını da beraberinde yurt dışına götürdü. Görev alanındayken görevlerin transfer olduğu bir günde bir çocuğu daha oldu. Bu genç anne gibi cennetin isteğine tamamen kendimizi vermek bazen başımıza koyduğumuz ruhsal örtüleri kaldırmak için gereklidir. Ancak dualarımıza anında cevap garantisi vermez. İbrahim'in kalbi görünüşüne göre Sara'nın İshak'ı doğurmasından uzun zaman önce ve söz verilen topraklara varmadan önce temizdi. Cennetin ilk önce yerine getirmek istediği başka amaçları vardı. Bu amaçlar sadece İbrahim ve Sara'nın inançlarını geliştirmek değil, aynı zamanda onlar için hazırlanmış topraklara olan uzun ve dolambaçlı yolculuklarında başkalarıyla paylaştıkları sonsuz gerçekleri de içeriyordu. Rabbin ertelemeleri çoğu zaman uzun görünür. Bazıları ömür boyu sürer. Ama onlar her zaman insanları kutsama amacına göre hesaplanmıştır. Ertelemelerin yalnızlık veya keder zamanı ya da sabırsızlık zamanı olması gerekmez. Onun programı her zaman bizim programımıza uymasa da Rabbin sözlerini tuttuğundan emin olabiliriz. Aranızda Rabbe şu an ulaşılması zor olduğunu istedenler varsa onlara tanıklık ederim ki gün gelecek ve onu yüz yüze görebileceğiz. Onun bizi görmesini şu an engelleyen hiçbir şey olmadığı gibi bizim de onu görmemizi engelleyecek hiçbir şey olmayacak. Hepimiz onun huzurunda duracağız. Torunum gibi İsa Mesih'i biz de şimdi görmek istiyoruz. Ancak biz onun için nasılsak onu bize tanıdık yapan şeyleri ilk önce yaptığımızda onunla yargı mahkemesinde olacak mutlak buluşmamız daha hoş olacaktır. Ona hizmet ettiğimiz sürece onun gibi oluruz ve o güne yaklaşırken görüşümüzü hiçbir şey engellemediği zaman kendimizi ona daha yakın hissederiz. Tanrı'ya doğru olan bu hareket devamlı olabilir. Sizler babamın kutsadıkları gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın diye kurtarıcı öğretmiştir. Ve sonra o bize nasıl olduğunu, bunun nasıl olduğunu anlatır. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk? Susuz görüp su verdik sana. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onlara şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Onun babasının çocukları için bizden yapmamızı istediklerini yaptığımızda Rab bunu kendisi için naziklik olarak görür ve biz onun sevgisini ve onun onayını hissederek ona kendimizi daha yakın hissederiz. Zamanı geldiğinde onun gibi olacağız ve yargılama gününü düşünürken mutlu bir bekleyiş içinde olacağız. Sizi Tanrı'dan saklıyormuş gibi gözüken örtü, başkalarına hizmet etme arzusu yerine insan korkusu olabilir. Kurtarıcının tek motivasyonu insanlara yardım etmekti. Çoğunuz benim gibi gücendirdiğiniz ya da kalbinizi kırmış birisine yaklaşmakta korku hissetmişsinizdir. Ama Rabbin tekrar benimki de dahil kalpleri yumuşattığını gördük. Ve öyle ki herhangi bir korkunuz olsa bile sizi Rabbin yerine gidip başkalarına sevgi göstermeye ve onları affetmeye davet ediyorum. Söz veriyorum ki bunu yaptığınızda o kişi için size gelen kurtarıcının sevgisini ve onun size olan sevgisini hissedecek ve bu çok uzak bir yerden geliyormuş gibi gözükmeyecektir. Sizin için bu davet ailenizde olabilir, topluluğunuzda olabilir ya da tüm ulus çapında olabilir. Ama başkalarını kutsamak için Rabbin yerine giderseniz, O bunu görecek ve sizi ödüllendirecektir. Eğer bunu sık sık ve yeterince uzun yaparsanız, İsa Mesih'in kefareti sayesinde kendi doğanızda bir değişikliği hissedeceksiniz. Ona yakın hissetmeyle kalmayıp, daha da fazla onun gibi olduğunuzu hissedeceksiniz. Sonra onu gördüğünüzde hepimizin göreceği gibi Moroni için olduğu gibi sizin için de olacak ki Moroni şöyle dedi ve şimdi hepinize veda ediyorum. Yakında ruhumun ve bedenimin tekrar birleşeceği ve benim hem dirilerin hem de ölülerin sonsuz yargıcı olan Yüce Yehova'nın hoş mahkemesinin önünde sizi karşılamak üzere gökten zaferle getirileceğim güne kadar Tanrı'nın dinlenme yerine dinlenmeye gidiyorum. Amin. Eğer inançlı, alçak gönüllü ve Tanrı'nın isteğini yapma arzusuyla hizmet edersek, tanıklık ederim ki Yehova'nın yüce yargılama mahkemesi bizim için hoş olacaktır. Sevecen babamızın ve onun oğlunun şimdi bizi gördükleri gibi onları göreceğiz. Kusursuz bir berraklıkla ve kusursuz bir sevgiyle, İsa Mesih'in adıyla, amin.
Benim mesajım şu an zayıflık ve kendi suçlu hissedenler için. 1971'de Batı Samoa'da Upolu Adası'ndaki yeni bir desteğin düzenlenmesini de içeren destek konferanslarına atanmıştım. Görüşmelerden sonra bir destek konferansına katılmak için Savaya Adası'na küçük bir uçak kiralayarak gittik. Uçak Faala'da çimenli bir arazi üzerine indi ve ertesi gün öğleden sonra bizi Upolu Adası'na geri götürmek için geri dönecekti. Savaya'dan döneceğimiz gün yağmur yağıyordu. Uçağın ıslak alana inemeyeceğini bildiğimizden adanın batı ucuna mercandan bir dalga kıran üzerine yapılmış bir çeşit uçak pistine arabayla gittik. Hava kararına kadar bekledik. Fakat hiçbir uçak gelmedi. Sonunda telsizden öğrendik ki fırtına çıkmış ve uçak kalkamamış. Telsizle haberleşerek tekne ile gidebileceğimizi söyledik. Birisi bizi Mulifanua'da karşılayacaktı. Savai Limanı'ndan ayrıldığımızda 12 metrelik teknenin kaptanı görev başkanına el feneriniz var mı diye sordu. Neyse ki vardı ve kaptana hediye olarak verdi. Upolu Adası'na doğru çok dalgalı bir denizde 21 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Hiçbirimiz bu kadar şiddetli tropik bir fırtınanın adayı vurduğunun ve bizim de tam üstüne gittiğimizin farkında değildik. Malifanua'daki limana ulaşmak için bir kayalık boyunca ilerlememiz gereken dar bir geçit vardı. Sahilin yukarısındaki tepede bir ışık ve aşağıda bulunan ikinci bir ışık dar geçidi işaret ediyordu. Tekne manevra yapıp iki ışık üst üste geldiğinde geçidi kaplayan tehlikeli kayaların arasından düzgünce geçmek için hizaya geliyordu. Fakat o gece sadece bir tane ışık vardı. İki yaşlı bizi karşılamak için iskelede bekliyordu. Ama deniz yolculuğu her zamankinden çok daha fazla sürmüştü. Saatlerce teknemizi gözetleyerek bekleyen yaşlılar, aşağıdaki ikinci ışığı açmayı ihmal ederek yorulup uykuya dalmışlardı. Sonuç olarak kayalık arasındaki geçit belirgin değildi. Tayfalardan biri ödünç aldıkları fenerle teknenin ucundan ışık tutup önümüzdeki kayaları tararken kaptan kıyıdaki üst tarafta olan tek ışığa doğru yapabildiği en iyi manevrayı yaptı. Kayalıklara çarpan dev dalgaların seslerini duyabiliyorduk. onları fenerle görebilecek kadar yanaştığımızda kaptan çılgınca bir şekilde geri diye bağırıyordu ve tekrar denemek ve geçidi bulmak için geri çekildi. Birçok kez denedikten sonra geçidi bulmanın imkansız olacağını anladı. Yapabileceğimiz tek şey 64 kilometre uzaklıktaki Apia'daki limana ulaşmaya çalışmaktı. Fırtınanın acımasız gücü karşısında çaresizdik. Hiç bu kadar karanlık olan bir yerde olduğumu hatırlamıyorum. Motor tam güç çalışmasına rağmen bir saat hiç ilerleme kaydedemedik. Tekne bir an için dağ gibi dalgalarla mücadele ederken ardından bir an dalgaların zirvesinde yorgun düşmüş bir şekilde duruyor ve bu esnada pervaneleri bir an için suyun dışına çıkıyordu. Tekne aşağı kaymadan önce pervanelerin titreşimi tekneyi neredeyse parçalara ayıracak gibiydi. Tekneden düşmemek için kollarımızı bir tarafa, ayaklarımızı başka bir tarafa kenetleyerek yük ambarının kapağında kollarımız ve bacaklarımız açılmış bir şekilde yatıyorduk. Kardeş Mark Littleford kaydı ve alçak demir parmaklıklara doğru savruldu. Başında kesikler oluştu ama parmaklık onun düşmesini engellemişti. Nihayet ilerledik ve en sonunda Apia'daki limana şafak vaktine doğru girdik. Tekneler güvenlik amacıyla birbirine bağlanmıştı. İskele tamamen yan yana dizili teknelerle kaplıydı. Biz güvertelerde uyuyanları rahatsız etmemeye çalışarak ağır ağır yürüdük ve karaya geçtik. Pesega'ya kadar gittik. Orada kıyafetlerimizi kuruttuk ve yeni desteği düzenlemek için Wailulutai'ye doğru yola çıktık. Molifanua'da bizi kimin beklediğini bilmiyorum. Bana söylemelerini istemedim. Fakat gerçek şu ki oradaki aşağıdaki ek ışıklar olmasaydı hepimiz kaybolabilirdik. İlahi kitabımızda benim için çok özel bir anlamı olan çok eski ve nadiren söylenen bir ilahi vardır. Babamızın merhameti ışıl ışıl parlar. Sonsuza kadar onun deniz fenerinden. Ancak bizim görevimiz kıyı boyunca olan ışıkları korumaktır. Aşağıdaki ek ışıklar yanık kalsın. Bir pırıltı gönder dalgaların üzerinden. Zavallı yorgun denizci mücadele veriyor. Onu sen kurtarabilirsin, sen koruyabilirsin. Günahın karanlık gecesi çöktü. Gürültülü, öfkeli dev dalgalar kükrüyor. Arzu dolu gözler arıyor, özlem duyuyor. Kıyıdaki ışıkları görmek için küçük lambanın ışığını yanık tut kardeşim. Bazı zavallı denizciler perişan oldular. Şimdi limana ulaşmaya çalışıyorlar. Belki karanlıkta kayboldular. Bugün belki de kaybolmuş olan ve kendilerine yeniden yol göstermesi için o aşağıdaki ek ışığı arayanlara sesleniyorum. Biz başlangıçtan beri bu ölümlü hayatta mükemmel olamayacağımızı biliyorduk. Bizden bazı kanunları ihlal etmeden yaşamamız beklenmedi. Çünkü doğal insan Tanrı'ya düşmandır ve Adem'in düşüşünden beri böyle olmuştur. Ve kutsal ruhun uyarılarına uyup doğal insanlığı üzerinden atmadıkça ve Rab Mesih'in kefaretinin sayesinde biz aziz olmadıkça ve bir çocuk gibi uysal, yumuşak huylu, alçak gönüllü, sabırlı, sevgi dolu, Rabbin kendisine uygun gördüğü her şeye uymaya istekli, aynı babasına itaat eden bir çocuk gibi olmadıkça sonsuza dek her zaman böyle kalacaktır. Çok değerli İncil'den şunu anlıyoruz ki, Tanrı'nın krallığında temiz olmayan hiçbir şey yaşayamaz ve günah işleyen herkesin tövbe edip cennetteki babanın huzuruna bir kez daha gelerek layık olabilmesi için bir yol hazırlandı. Hayatını kusursuz bir biçimde yaşayacak, hiç günah işlemeyecek ve yasanın gereklerini yerine getirmek için kalbi kırık ve ruhu pişmanlık duyan herkesin adına kendini günaha kurban olarak sunacak bir aracı, bir kurtarıcı seçildi. Ondan başka hiç kimse yasanın gereklerini yerine getiremez. Kefaretin önemine ilişkin Alma kitabında şunu öğreniyoruz. Çünkü bir kefaretin olması gerekir. Çünkü ebedi Tanrı'nın yüce planına göre bir kefaret olmalıdır. Yoksa bütün insanlığın mahvolması kaçınılmaz olacaktır. Eğer hiç hata yapmamışsanız o zaman kefarete ihtiyacınız yoktur. Eğer hatalar yapmışsanız ki önemli ya da önemsiz hepimizin hataları vardır, o zaman artık karanlıkta kalmamak için bu hataların nasıl silineceğini bilmeye müthiş bir şekilde ihtiyacınız vardır. İsa Mesih dünyanın ışığı ve canıdır. Ona ve onun öğretilerine dikkatle odaklandığımızda ruhsal emniyet limanına yönlendirileceğiz. Üçüncü iman maddesi şunu ifade eder. Biz bütün insanların Mesih'in kefareti aracılığıyla sevindirici haberin yasalarına ve kutsal törenlerine uyarak kurtulabileceğine inanıyoruz. Başkan Joseph F. Smith şunu öğretti. İnsanlar kendi günahlarını affedemezler. Kendilerini günahlarının sonuçlarından temizleyemezler. İnsanlar günah işlemeyi bırakabilir ve gelecekte doğru olanı yapabilirler. Belli bir dereceye kadar eylemleri Rabbin huzurunda kabul görür ve dikkate değer olabilir. Peki, kendilerine ve başkalarına karşı yaptıkları ve kendilerinin düzeltmesi imkansız olan hataları kim tamir edecektir? İsa Mesih'in kefareti aracılığı ile tövbekârın günahları temizlenecektir. Elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Bu söz size verilmiştir. Rabbin kefareti nasıl başardığını tam olarak bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki, çarmıha gerilmenin zalim işkencesi, Getsemani'de başlayan acının çekildiği kutsal yer ve Golgota'da biten korkunç acının sadece bir bölümüydü. Luka'da şöyle kaydedilmiştir. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde İsa daha hararetli dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. Benim bildiğim kadarıyla kurtarıcının kendi sözleriyle Getsemani bahçesinde katlandıklarını tarif eden sadece bir kayıt vardır. Vahide şu sözler kaydedilmiştir. Çünkü işte ben Tanrı bu acıları herkes için çektim. Öyle ki onlar tövbe ederse acı çekmesinler diye. Fakat onlar tövbe etmezlerse aynı benim gibi acı çekmelidir. Bu acı benim, hatta Tanrı'nın yüceler yücesinin ağrılardan dolayı titremesine ve her gözenekten kanamasına sebep oldu. Hayatınız boyunca asla gitmemeniz gereken yerlere gittiğiniz ve asla yapmamanız gereken şeyleri yaptığınız zamanlar olabilir. Eğer günahlarınızı terk ederseniz, bir gün eksiksiz tövbe yolunu takip etmekten gelen huzuru bilebilirsiniz. Kabahatlerimiz ne olursa olsun, hareketlerimiz diğer kişilere ne kadar zarar vermişse versin, bu suçluluk tamamen yok edilebilir. Bana göre kutsal yazılardaki muhtemelen en güzel sözler Rabbin söylediği şu sözlerdir. İşte günahlarından tövbe eden affedilir. Ve ben Rab o günahları artık hatırlamam. İsa Mesih'in sevindirici haberinin ve kefaretinin amacı budur. Gelen herkesi ve katılmak isteyen kişileri kabul etmek ve onlara öyle bir tecrübe yaşatmaktır ki günahlarından tövbe etmiş ve Mesih'in kanı sayesinde temizlenmiş olarak hayatlarının sonunda perdenin arkasına geçebilsinler. Son zaman azizlerinin dünyanın her tarafında yaptıkları budur. Bu, karanlıkta kalmış ve yolunu kaybetmiş insanlara sunduğumuz ışıktır. Üyelerimiz ve görevlilerimiz nereye giderse gitsinler, bizim mesajımız, Kurtarıcı İsa Mesih'e iman ve umut mesajıdır. Başkan Joseph Fielding Smith, kurtarıcının öğretilerini takip etmeye çalışanlara cesaret veren ve bir vaat içeren, yolculuk uzun mu görünüyor? İlahisinin sözlerini yazmıştır. Yolculuk uzun mu görünüyor? Yol zor ve dik mi? Yolda çalılar ve dikenler var mı? Keskin taşlar ayaklarını mı kesiyor? Sen çıkmak için çabalarken günün en sıcak saatinde yükseklere doğru cesaretini yitirdin mi? Üzgün müsün? Canından bezdin mi? Sırtındaki yüklerin altında ezilip didinirken taşıdığın acılar ağır mı görünüyor? Şimdi bunları kaldırmak zorunda mısın? Yükünü paylaşacak kimse yok mu? Cesaretini yitirme. Yolculuk şimdi başladı. Seni eliyle hala çağıran birisi var. Sevinçle yukarıya doğru bak ve onun elini tut. Ve o seni zirvelere çıkartacak. Kutsal ve pak bir diyara. Bütün sıkıntıların bittiği bir yere. Ve hayatın bütün günahlardan arınmış olacak. Orada gözyaşı dökülmeyecek. Çünkü orada hiç üzüntü kalmayacak. Onun elini tut ve onunla içeri gir. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care. Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no sorrows remain. Take his
One of the greatest evidences we have that our beloved
Sevgili Peygamberimiz Başkın Manson'un Rabbin seçilmiş hizmetkarı oluşunun en büyük delillerinden biri kurtarıcıyı örnek olarak onun izinden gitmeyi öğrenmiş olmasıdır. Kişilere ayrı ayrı şahsi bir şekilde hizmet etmesidir. Vaftiz sularına girmiş olan bizler de aynı antlaşmayı yapmış bulunuyoruz. Bizler her zaman kurtarıcıyı hatırlamak ve onun emirlerini yerine getirmek üzere antlaşma yaptık. O bize, benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin demiştir. Başkan Manson'ın şu sözlerinin aynı daveti içerdiğine dikkat edin. İlgimize, teşvikimize, desteğimize, tesellimize ve şefkatimize ihtiyacı olan kişiler tarafından kuşatılmış durumdayız. Rabbin çocuklarına hizmet etmek ve onları yüceltmek emri doğrultusunda Rabbin yeryüzündeki elleri biziz. O her birimize güvenmektedir. Birbirimizi sevme davetini duydunuz mu? Kimileri için kurtarıcının örneğini takip ederek kişilere ayrı ayrı hizmet etmek ya da onlara bakmak çok kolay bir şey değildir. Ama pratik yaparak Tanrı'nın çocuklarına hizmet ederek hepimiz biraz daha kurtarıcı gibi olabiliriz. Birbirimizi sevme yolunda bizlere yardım edecek şu dört kelimeyi hatırlamamızı önermek istiyorum. Önce gözlemde bulunun, sonra hizmet edin. Yaklaşık 40 yıl önce eşim ve ben cuma gecesi randevumuz için tapınağa gittik. Sadece kısa bir süredir evliydik ve ben yeni evli biri olarak tapınağa ikinci kez gittiğim için biraz gergindim. Yanımda oturan bir kız kardeş durumumu fark etmiş olmalıydı. Bana doğru eğilip, "Merak etme, sana yardımcı olacağım," diye fısıldadı. Korkularım yatışmıştı ve tapınak oturumunun geri kalan bölümünden keyif alabildim. Bu kardeş önce gözlemde bulunmuş, sonra da hizmet etmişti. Hepimiz İsa'nın öğretilerini takip etmeye ve başkalarına hizmet etmeye davet edildik. Bu davet sadece melek gibi olan kız kardeşlerle sınırlı değildir. Sizlerle gözlemlerde bulunan ve arkasından hizmet eden üyelerin sergilediği günlük bazı örnekleri paylaşırken İsa'nın öğretilerini anlatan bu öğretilere dikkat edin. 6 yaşındaki bir ilk öğretim öğrencisi şunları söyledi. Sınıf başkanı olduğumda bana yardım edecek bir arkadaşımı seçme hakkına sahiptim. Sınıfta bana sataşan bir çocuğu seçtim. Çünkü onu kimse seçmiyordu. Onun kendisini iyi hissetmesini istedim. Bu çocuk neyi gözlemlemişti? Sınıfın kabadayısı olan çocuğun kimse tarafından seçilmemiş olması. Ona hizmet etmek için ne yaptı? Basitçe söylemek gerekirse onu kendisine sınıfta yardımcı olması için arkadaşı olarak seçti. İsa, düşmanlarınızı sevin, size lanet edenleri kutsayın, sizden nefret edenlere iyilik yapın demiştir. Mahalle ünitelerinin birinde Harun rahipliğine sahip olan gençler ilk önce gözlemde bulundular ve şimdi anlamlı bir şekilde hizmet veriyorlar. Her hafta bu gençler erkenden gelip toplantı evinin dışında yağmur, kar, yakıcı, sıcak demeden mahallenin yaşlı üyelerinin gelişini bekliyorlar. Tekerlekli sandalyeleri ve yürüteçleri arabalardan çıkarıyorlar. Tutunmak için güçlü kollarını uzatıyorlar ve sabırlıca ak saçlı yaşlılara eşlik ediyorlar. Tanrı'ya olan görevlerini tam olarak yerine getiriyorlar. Gözlemleyip ardından hizmet ederek kurtarıcının bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Öğretisinin canlı örnekleridir. Şüphesiz yeni gençlik müfredatı uygulandıkça bu gençler Mesih gibi hizmet vermek için daha pek çok fırsat arayışında olacaklardır. Gözlemleme ve hizmet etme bazen büyük çaba gerektirir. Alexandria isminde ilham verici bir genç kız ağır otizmi olan kuzeni Madison'ın kişisel gelişme programının gereklerini yerine getiremeyeceğini fark etti. Alexandria mahallesindeki diğer genç kızları da toplayarak Madison'ın kendi başına yapamayacağı şeyler için ne yapılması gerektiği konusunda liderleriyle görüşüp karar verdiler. Genç kızların her biri kişisel gelişme programındaki aktivite ve projeleri paylaşarak bunları Maddie için tamamladılar ve onun madalyon almasını sağladılar. Bu genç kızlar gözlemlemeyi ve hayırsever yollarla hizmet etmeyi öğrendikleri için bir gün annelik ve yardımlaşma cemiyeti kız kardeşliği rollerine yükselecekler. Başkan Manson bize ilahi sevgi, Mesih'in sağ sevgisi ya da başka bir deyişle gözlemde bulunmak ve hizmet etmek, yaşlı bir dulun hatırlanıp mahalle aktivitesine götürülüşünden ve yardımlaşma cemiyeti toplantısında yalnız başına oturan bir kız kardeşin aldığı "Gel bizimle beraber otur" daveti ile apaçık ortadadır diye hatırlattı. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Altın kuralı burada oldukça uygundur. Dikkatli bir koca iki önemli hizmette bulundu. Kendisi şunları anlattı. Bir pazar günü eşime 7 yaşında ve enerji dolu olan çocukların olduğu ilk öğretim sınıfında yardım ediyordum. Paylaşım zamanı başladığında sınıftaki çocuklardan birinin sandalyesinde büzüldüğünü fark ettim. Belli ki kendini çok iyi hissetmiyordu. Kutsal ruh bana çocuğun teselli ihtiyacı olduğunu fısıldadı. Ben de onun yanına oturup çok ses çıkarmadan iyi olup olmadığını sordum. Bana cevap vermedi. Bu yüzden yumuşak bir şekilde ona bir şarkı söylemeye başladım. İlk öğretim grubu yeni bir şarkı öğreniyordu ve kalbimle dinlediğimde kurtarıcının sesini duyarım sözlerini söylediğimizde müthiş bir hafiflik ve sıcaklık duygusunun ruhumu doldurduğunu hissetmeye başladım. Kurtarıcımızın bu çocuğa ve bana olan sevgisinin gerçekliğine dair kişisel bir tanıklık edindim. Birine hizmet ettiğimizde Mesih'in elleri olduğumuzu öğrendim. Bu Mesih gibi olan kardeş sadece eşinin 7 yaşında enerji dolu olan çocuklardan oluşan sınıfında yardıma ihtiyacı olduğunu fark etmekle kalmadı. İhtiyaç içinde olan bir çocuğa kişisel yardımda bulundu. Benim yaptığımı gördüğünüz işlerin aynısını siz de yapacaksınız diye öğreten kurtarıcının izinden gitti. Son günlerde yaşanan bir sel İsa Mesih'in öğrencilerinin önce gözlemleyip sonra hizmet etmelerine pek çok olanak sağladı. Erkekler, kadınlar, gençler ve çocuklar iş yerlerinin ve evlerin yerle bir olduğunu gördüler ve her şeyi bir kenara bırakarak temizleme çalışmalarına ve zarar görmüş binaların onarımlarına yardımcı oldular. Kimileri çamaşır yıkanmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu gözlemlediler ve bu konuda yardım ettiler. Diğerleri ıslanmış olan fotoğrafları, yasal dokümanları, mektupları ve diğer önemli evrakları önce itinayla silip sonra kurumaları için özenle astılar ve mümkün olduğunca her şeyi muhafaza etmeye çalıştılar. Gözlemleme ve sonrasında hizmet gerekliliği her zaman elverişli bir ortamda kendini göstermez ve her zaman kendi şahsi programımıza uymaz. Önce gözlemleyip sonra hizmet etmek için kendi yuvamızdan daha iyi bir yer yoktur. Yaşlı Richard G. Scott'ın hayatından buna bir örnek verebiliyoruz. Bir gece kalbinde problem olan küçük oğlumuz Richard ağlayarak uyandı. Normalde her zaman eşim kalkıp ağlayan bebeğe bakardı. Ama bu sefer onunla ben ilgileneyim dedim. Var olan problemi yüzünden ağlamaya başladığında küçük kalbi çok hızlı atmaya başlardı. İstifra eder ve yatağındaki çarşafları kirletirdi. O gece hızlı atan kalbini yatıştırıp ağlanmasını dindirmek için giysilerini değiştirirken ve yine bir çarşaf sererken onu kendime çok yakın tutmaya çalıştım. Uyuyana kadar onu kucağımda tuttum. O anda onun birkaç ay sonra vefat edeceğini bilmiyordum. Onu her zaman o gecenin yarısında kollarımda tutarken hatırlayacağım. İsa, aramızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun demiştir. Bazen şu anda ihtiyaç olduğu şekilde değil de kendi istediğimiz şekilde hizmet etmeye yöneliriz. Yaşlı Robert D. Hales tutumlu yaşam ilkesini öğretirken eşini almak istediği bir hediye örneğini verdi. Eşi, bu hediyeyi bana mı yoksa kendine mi alıyorsun diye sordu. Eğer bu soruyu hizmet ederken kendimize yöneltirsek ve kendimize bunu kurtarıcı için mi yoksa kendim için mi yapıyorum diye sorarsak hizmetimizin Mesih'in öğretileriyle daha yakından bağdaşmaya başlayacağını göreceğiz. Kurtarıcı gibi biz de sizin için ne yapmamı istiyorsunuz sorusunu sormalıyız. Birkaç hafta önce elimde uzunca bir yapılması gereken listesiyle acele ettiğim için bitkin düşmüştüm. O gün tapınağa gitmeyi umuyordum ama çok yoğun olduğumu hissediyordum. Tapınak ibadeti için çok yoğun olduğum düşüncesi aklımdan geçince birden kendime geldim ve yapmam gereken en önemli şeyin ne olduğunun farkına vardım. Hemen ofisimden ayrılıp Salt Lake Tapınağı'na yürürken bir yandan da kaybettiğim zamanı ne şekilde telafi edeceğimi düşünüyordum. Şükürler olsun ki Rab sabırlıdır ve merhametlidir ve o gün bana çok güzel bir ders öğretti. Toplantı odasında yerimi aldıktan sonra tatlı bir genç kız kardeş bana doğru eğildi ve ''Biraz tedirginim, bu benim tapınağa ikinci gelişim, bana yardımcı olur musunuz?'' diye fısıldadı. O sözleri duymaya ne kadar ihtiyacım olduğunu nasıl bilebilirdi ki? O değil ama cennetteki baba biliyordu. Benim en büyük ihtiyacımın ne olduğunu gözlemlemişti. Başkalarına hizmet etmeye ihtiyacım vardı. Bu mütevazi genç kız kardeşe beni hizmet etmeye davet ederek bana hizmette bulunması için ilham vermişti. Emin olabilirsiniz ki bundan en karlı çıkan bendim. Ailemize yıllardan beri hizmet eden Mesih gibi olan pek çok kişiye minnettarlıkla teşekkür ediyorum. Eşime ve aileme özveriyle ve büyük bir sevgiyle hizmet ettikleri için gönülden minnettarım. Umarım hepimiz önce gözlemlerde bulunur, sonra hizmet ederiz. Bunu yaparsak antlaşmaları yerine getiririz ve bizim hizmetimiz Başkan Mason'ın hizmeti gibi bizim de öğrenciliğimizin bir ispatı olacaktır. Kurtarıcının yaşadığını biliyorum. Onun kefareti, onun öğretilerine göre yaşamamız için bize fırsatlar sunar. Başkan Manson'ın bugün bizim peygamberimiz olduğunu biliyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Kardeş Burton, size çok teşekkür ediyorum. Şimdi koro ve topluluk hizmete çağrıldığınız ilahisini beraber söyleyecek. İlahinin ardından 70'ler başkanlığından yaşlı Walter F. Gonzalez'i dinleyeceğiz. Onun ardından 12 Havarlar Kurulu'ndan yaşlı Jeffrey R. Holland konuşacak. Ondan sonra koro, "Eğer kurtarıcı benim yanımda olsaydı" ilahisini söyleyecek.
This is the 182nd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Bu toplantı İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 182. yarı yıllık genel konferansıdır.
Bana gelip dokunun ve görün. Bu kurtarıcının eski Amerika kıtasında yaşayan yerlilere verdiği bir emirdi. Onlar İsa'nın Mesih olduğu elleriyle hissettiler ve gözleriyle gördüler. Bu emir o gün onlar için olduğu kadar bugün bizim için de önemlidir. Mesih'e geldiğimizde ellerimiz ve gözlerimizle değil, ama tüm yüreğimiz ve aklımızla İsa'nın Mesih olduğunu hissedebilir ve buna kesinlikle bilebiliriz. Mesih'e gelmenin bir yolu, temel gerçekleri yüreklerimizle öğrenmeye çalışmaktır. Böyle yaptığımız takdirde Tanrı'dan gelen izlenimler başka yollarla elde edemeyeceğimiz bilgiyi verecektir. Havari Petrus, İsa'nın yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu kesinlikle biliyordu. Kurtarıcı, Petrus'un bilgisinin kaynağının insan değil, göklerdeki baba olduğunu belirtmiştir. Peygamber Abinadi, Tanrı'dan yüreklerimize gelen bu hislerin amacını açıklamıştır. Yüreğimizi anlayışa açmadıkça kutsal yazıları tamamıyla anlayamayacağımızı öğretmiştir. Bu gerçek tanınmış bir çocuk kitabında Anthony de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'inde harika bir şekilde ifade edilmiştir. Bu öyküde küçük prens bir tilkiye arkadaş olur. Ayrılmadan önce tilki küçük prensle bir sır paylaşır. İşte benim sırrım, bir kişi ancak yüreğiyle doğru şekilde görebilir. Asıl olan şeyleri gözler göremez. 88 yaşındaki kardeş Thomas Coelho, asıl şeyleri yüreğiyle görmüş bir kişiye iyi bir örnektir. Kendisi Uruguay'ın Paysandu şehrindeki yüksek meclisimizin sadık bir üyesiydi. Kiliseye katılmadan önce bir motosiklet kazası geçirmişti. Ayağa kalkamaz duruma yerden yatarken görevlilerimizden ikisi ayağa kalkmasına ve evine dönmesine yardım etmişler. Görevliler o gün ona yardım eli uzattığında özel bir şey hissettiğini söyledi. Daha sonra görevliler ona ders verdiğinde tekrar güçlü duygular hissetti. Bu duyguların etkisi o kadar büyüktü ki Mormon kitabını sadece birkaç gün içinde baştan sona okudu. Vaftiz oldu ve o günden bu yana yorulmak bilmeden hizmet etti. Onu soğuk ve yağmurlu kış günlerinde bile diğer insanlar da görebilsin, hissedebilsin ve kesinlikle bilebilsin diye onları kiliseye getirmek için motosikleti ile şehrimizin sokaklarında bir aşağı bir yukarı sürerken hatırlıyorum. Bugün çok fazla bilgiyle kuşatılmış olarak milyonlarca web sayfasını araştırmanın bize bilmemiz gereken her şeyi verebileceğini düşünebiliriz. İnternette iyi ve kötü bilgileri bulabiliriz. Ancak bilgi tek başına yeterli değildir. Tanrı bize daha büyük bir bilgi hem de cennetten gönderilmiş bilgiler için başka bir kaynak vermiştir. Cennetteki babamız bu tür bilgileri göksel internet kaynaklarını yüreklerimizde ve zihinlerimizde araştırdığımızda bize verebilir. Peygamber Joseph Smith yüreğinde en eski kitabı yani kutsal ruhun armağanına sahip olduğunu söylemiştir. Bu göksel kaynağı yani kutsal ruhun armağanlarına kutsal yazıları okumak, yaşayan peygamberlere kulak vermek ve dua etmek gibi şeyleri yaptığımızda ulaşırız. Sessiz olmak için zaman ayırmak ve ilahi teşvikleri hissetmek de ayrıca önemlidir. Bunu yaptığımızda modern teknolojiyle öğrenilemeyecek şeyleri hissedecek ve göreceğiz. Göksel İnternet kaynaklarındaki bilgileri araştırmakta deneyim kazanır kazanmaz, dünyevi tarihi ya da diğer güncel konuları okurken bile gerçekleri ayırt edebiliriz. Gerçekleri açık yüreklilikle arayanlar, kutsal ruhun gücüyle her şeyin doğrusunu bileceklerdir. Şimdi küçük bir nasihat. Kötülükte bulunmak ve Rabbi unutmak göksel internet kaynaklarındaki bilgilere erişmemizi engeller. Nefi kardeşlerine meleğin sözlerini hissedemediklerini çünkü kötülük yapmakta hızlı ve Rabbi hatırlamakta yavaş olduklarını söylemiştir. Kötülükte bulunmak görme, hissetme ve başkalarını sevme kabiliyetini azaltır. Yüreğimizdeki bütün güçle dua ederek Rabbi hatırlatmakta acele etmek ve ruhsal deneyimlerimizi aklımıza getirmek ise Mesih ile ilgili şeyleri görme ve hissetme kabiliyetimizi artırır. Şimdi sizlere soruyorum. Büyük bir sıkıntıdan sonra babaya var gücünüzle dua edip yakardığınız zaman hissettiğiniz huzuru hatırlıyor musunuz? Yüreğinize gelen ilahi teşviklere uymak için yapılacaklar listesini değiştirdiğinizi hatırlıyor musunuz? Mormon kitabındaki muazzam insanlar önemli ruhsal tecrübelerini hatırlayarak daha büyük bilgiye erişme kabiliyetlerini artırmışlardır. Alma çocuklarına Rabb'e nasıl iman ettiğini hatırlatarak onları kuvvetlendirmiştir. Helaman, Nefi ve Lehi'ye şunu hatırlatmalarını, yani temellerini Mesih'in kayası üzerine kurmalarını gerektiğini, böylece şeytanın onların üzerinde hiçbir gücü olmayacağını hatırlamalarını öğretmiştir. biz de aynısını yapmalıyız. Tanrı'yı hatırlamak, hissetmemize ve yaşamamıza yardım eder. Bu ve şimdi ey insan bunları hatırla ki yok olma diyen Kral Benjamin'in sözlerine daha derin bir anlam vermektedir. Hatırası ile yaşadığım en kutsal anılardan biri, Mormon kitabının Tanrı'nın sözü olduğu öğrendiğim zaman yaşadığım duygudur. Kelimelerin anlatmakta yetersiz kalacağı bir sevinç yaşayabileceğimizi öğrendim. O gün dizlerimin üzerinde başka bir yolla öğrenemeyeceğim şeyleri hissettim ve bunların doğru olduğunu kesinlikle öğrendim. Öyle bir anı sonsuz minnettarlığımın nedenidir ve beni zor zamanlarımda kuvvetlendirir. Bilgiyi insandan değil, cennetteki babamızdan alanlar, İsa'nın Mesih olduğunu ve bu kilisenin onun kilisesi olduğunu kesinlikle bilmektedirler. İşte o bilgi, Mesih'e gelmemiz için gerekli değişiklikleri yapma gücü verir. Bu yüzden her canı şimdi vaptiz olmaya, tövbe etmeye ve ona doğru dönmeye davet ediyoruz. Mesih'e gelerek her can bir sonsuz yaşama kavuşabilelim diye Mesih'in acı çektiğini ve günahlarımız için kefaret ettiğini görebilir, hissedebilir ve bunu kesinlikle bilebilir. Tövbe edersek gereksiz yere acı çekmeyiz. Şükürler olsun ki onun sayesinde yaralı ruhlar iyileştirilebilir ve kırık kalpler onarılabilir. Onun hafifletemeyeceği ya da ortadan kaldıramayacağı yük yoktur. O bizim zayıflıklarımızı ve hastalıklarımızı bilmektedir. Tüm kapılar kapanmış göründüğünde ve her şeyin kötüye gittiği düşündüğümüz zaman da onun sizi yarı yolda bırakmayacağına söz verir ve buna tanıklık ederim. Bağımlılıkla, depresyonla ya da başka bir şeyle mücadelede Mesih yardım edecektir ve o çıkış yoludur. O halkının imdadına nasıl yetişeceğini bilir. Her neden ne olursa olsun ekonomik zorluklar, medyanın kötü etkileri ya da ailevi durumlarla mücadele etmekte olan evlilikler ve aileler cennetten gelen yetiştirici bir etkiyi hissedeceklerdir. Onun kanatlarında şifa ile ölülerin arasında dirildiğini, vefat etmiş ve sevdiklerimizle onun sayesinde bir araya geleceğimizi ve kucaklaşacağımızı hissetmek ve görmek teselli edicidir. Doğrusu onu dönüşümü şifa bulmamızla ödüllendirilecektir. Bütün bunların doğru olduğunu kesinlikle biliyorum. Bu yüzden sesimi eski zamanlardaki eski Amerika kıtasındaki ilk yerlilerin sesiyle birleştirerek haykırıyorum. Hozana, yücelerden yüce Tanrı'nın adı kutlu olsun. O bize kurtuluşu verir. Tanıklık ederim ki İsa Mesih'tir, kutsal Mesih'tir. O orduların Rabbidir. Kurtarıcımız ve fidye ile kurtarıcımızdır. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
There is almost no group in history for whom I have.
Tarih boyunca dünyanın kurtarıcısının ölümünün hemen ardından geriye kalmış 11 havariye duyduğum sempatiden daha büyük bir sempatiyi hemen hemen hiçbir topluluğa karşı duymadım. Bazen onların hala ne kadar deneyimsiz olduklarını ve İsa'ya tamamıyla ne kadar bağımlı olduklarını unuttuğumuzu düşünüyorum. İsa onlara şöyle dedi, "Bunca zamandır sizinle birlikteyim, beni daha tanımadınız mı?" Elbette ki havarilere göre İsa onlarla o kadar uzun bir süre beraber olmamıştı. 3 yıl doğru inancı bulmuş bir avuç insanın içinden bütün bir 12 havariler kurulunu göreve çağırmak için onları eskiden yapmış oldukları hatalardan arındırıp İsa Mesih'in sevindirici haberinin mucizelerini öğretmek ve sonra da kendileri de öldürülünceye kadar bu işi devam ettirmelerine izin vermek için pek uzun bir zaman değildir. Yeni atanmış bir yaşlılar grubunun böyle bir geleceği kabul etmesi biraz zor olabilir. Özellikle de yalnız bırakılma kısmı. İsa onlara defalarca kendisinin fiziksel olarak onlarla birlikte olamayacağını söylemeye çalıştı. Fakat onlar bu yürek sızlatan düşünceyi ya anlayamadılar ya da anlamak istemediler. Markos şunu yazdı. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek. Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı. Bunun üzerine öğrenmek için kısa ve hazırlanmak için daha da kısa bir süre sonra akla hayale sığmayan bir şey gerçekleşti. İnanılmaz şey gerçek oldu. Onların Rabbi ve Efendisi, onların danışmanı ve kralı çarmıha gerilmişti. Onun ölümlü olarak verdiği hizmet sona ermişti. Ve onun kurduğu küçük kilise hor görülmeye ve yok olmaya bırakılmış gibi görünüyordu. Onun havarileri onun dirildiğini kendi gözleriyle gördüler. Ama bu onların şaşkınlıklarını daha da artırmıştı. Kuşkusuz, biz şimdi ne yaparız diye merak etmiş olmalılar ki, cevap alabilmek için en kıdemli havari Petrus'a başvurdular. Şimdi aralarında geçtiğini farz ettiğim ve kutsal yazılarda bulunmayan bazı sözleri sizlerle paylaşmamı hoşgörüyle karşılayın. Özü itibarıyla Petrus arkadaşlarına şunu söyledi. Kardeşlerim, fevkalade 3 yıl geçirdik. Birkaç ay öncesine kadar hiçbirimiz gördüğümüz mucizeleri ve yaşadığımız ilahi tecrübeleri hayal bile edemezdik. Biz Tanrı'nın kendi oğlu ile konuştuk, onunla beraber dua ettik ve emek verdik. Onunla beraber yürüdük ve beraber ağladık. Ve o korkunç sonun olduğu gece kimse benden daha fazla acı çekerek ağlamamıştır. Fakat bu sona erdi. O görevini bitirdi ve dirilip mezarından çıktı. Kendi kurtuluşunu ve bizim kurtuluşumuzu etkin kıldı. Bu yüzden soruyorsunuz. Biz şimdi ne yaparız? Size sevinerek eski hayatınıza dönün demekten başka ne diyebilirim ki? Ben balık tutmayı planlıyorum. Ve geride kalan 10 havariden en az 6'sı aynı fikirde olup, biz de seninle geliyoruz dediler. Onlardan biri olan Yuhanna şunu yazmıştır. Onlar hemen dışarı çıkıp tekneye bindiler. Fakat ne yazık ki balık tutma işi pek iyi gitmedi. Göldeki ilk gecelerinde bir tane bile balık yakalayamadılar. Sabahın ilk ışıklarında hayal kırıklığı ile kıyıya döndüler ve orada uzaktan onlara "Çocuklar, hiç balık yakaladınız mı?" diye seslenen bir kişiyi gördüler. Tekrar balıkçı olmuş bu havariler somurtarak hiçbir balıkçının vermek istemeyeceği "Hiçbir şey yakalayamadık." yanıtını verdiler ve söylendiler. Balık tutamamaları yetmezmiş gibi bir de "Çocuklar!" diye çağırmışlardı. "Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız!" diye seslendi yabancı. Bu basit sözleri duyunca kimin seslendiğinin farkına varmaya başladılar. Sadece 3 yıl önce bu aynı adamlar aynı denizde balık tutmaya gitmişlerdi. Kutsal yazılar aynen o olayda da bütün gece çabaladıklarını, hiçbir şey tutamadıklarını söyler. Fakat kıyıdaki bir Celileli adam onlara ağlarını indirmelerini söyledi ve onlar indirince öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılıyordu. İki tekneyi de balıkla o kadar çok doldurmuşlardı ki batmaya başladılar. Şimdi bu olaylar tekrar gerçekleşiyordu. Bu çocuklar ki haklı olarak böyle çağrılıyorlardı. Ağlarını hevesle indirdiler ve o kadar çok balık tutmuşlardı ki ağ çekemez olmuşlardı. Yuhanna açıkça bu Rab'dir dedi. Ve teknenin öbür ucunda olan Petrus coşkuyla yerinden sıçradı. Dirilmiş İsa ile sevinçle yeniden bir araya geldikten sonra Petrus kurtarıcı ile sohbet etti. Bu konuşmanın havarilik hizmetinin genelinde ve şüphesiz olarak bizzat Petrus için çok önemli bir dönüm noktası olduğu fikrindeyim ki bu durum bu büyük kayadan adamı muhteşem hizmetle dolu bir hayata ve liderliğe esinlemiştir. Yıpranmış teknelerine, zedelenmiş ağlarına ve 153 balığın olduğu hayret verici yığına bakarlarken İsa kıdemli havarisine Petrus
Do you love me more
Beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus Evet ya Rab, dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. Kurtarıcı bu cevaba karşılık verip öğrencisinin gözlerinin içine bakmayı sürdürerek tekrar ona Petrus, beni seviyor musun? Diye sordu. Hiç kuşkusuz ki sorunun tekrarından dolayı biraz kafası karışmış olan büyük balıkçı ikinci kez cevap verdi. Evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin. Kurtarıcı kısa bir cevap verir ama sertçe bakarak tekrar üçüncü defa sorar. Petrus, beni seviyor musun? O ana kadar Petrus kuşkusuz kendini hiç rahat hissetmiyordu. Belki aklında birkaç gün önce başka bir sorunun üç kez sorulmuş ve kendisinin üç kez hayır demiş olmasının hatırası vardı. Belki de usta öğretmenin sorusunu yanlış anlayıp anlamadığını merak etmeye başlamıştı. Belki de acele, neredeyse birdenbire vermiş olduğu cevabın ne kadar doğru olduğunu düşünüyordu. Hisleri ne olursa olsun, Petrus üçüncü defa dedi ki, Rab, seni sevdiğimi bilirsin. Buna cevap olarak İsa ve burada yine kutsal yazılarda olmayan kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Belki de şuna benzer şeyler söyledi. Petrus, peki neden buradasın? Biz neden bu aynı ağların yanında aynı konuşmayı yaparak bu aynı kıyıya geri döndük? Balık istediğimde balık tutabileceğim o zaman da belli değil miydi? ve şu anda belli değil mi? Benim ihtiyacım olan öğrencilerdir ve onlara sonsuza kadar ihtiyacım var. Koyunlarımı besleyecek ve kuzularımı koruyacak birine ihtiyacım var. Sevindirici haberimi vaaz edecek ve imanımı savunacak birine ihtiyacım var. Beni seven, beni gerçekten seven ve cennetteki babamızın beni görevlendirmiş olduğu şeyleri seven birine ihtiyacım var. Bizimki güçsüz bir mesaj ya da geçici bir görev değildir. Bahtsız ya da umutsuz veya tarihin küllerine emanet edilecek olan bir iş değildir. Her şeye gücü yetenin işidir ve dünyayı değiştirmek içindir. Dolayısıyla Petrus, senden ikinci ve büyük olasılıkla son defa bütün bu şeyleri bırakmanı, gidip öğretmeni ve tanıklık etmeni, sadakatle emek ve hizmet vermeni istiyorum, ta ki kötü insanların bana yaptıklarının aynısını sana yapacakları güne kadar. Ve bütün havarilerine dönerek o şöyle demiş olabilir: sizler din bilginleri ve ferisilerin olduğu kadar çılgın mıydınız? Herodes ve Pilatus'un çılgın olduğu kadar sizler de onlar gibi sadece beni öldürdüklerinde bu işin yok edilebileceğini mi düşündünüz? Sizler de onlar gibi çarmıhın, çivilerin ve mezarın bütün bunların sonu olduğunu ve herkesin keyifli bir şekilde önceden olduğu durumlara geri döneceğini mi düşünüyordunuz? Çocuklar, benim hayatım ve sevgim sizin kalplerinize bundan daha derin bir etkide bulunmadı mı? Sevgili kardeşlerim, kimimiz Tanrı'ya durmadan "Beni seviyor musunuz?" diye sorarlar. Bu açık bir şekilde yanlış bir sorudur. O bu soruyu kutsal yazılarda hayatımızda biricik oğlunun armağanı ile gerçekten sayılamayacak kadar çok sayıda yarattığı dünyaların sayesinde değişik yollardan sonsuza dek cevaplamıştır. Kuşkusuz biz onu seviyor muyuz sorusuna burada verilecek tek gerçek sorudur. Bilmiyorum ama yargı gününde babanın Mesih'in Petrus'a sorduğu sorunun aynısını bize sorup sormayacağını merak ediyorum. Bizden bu ölümlü ve bazen çocukça olan anlayışımızın ışığında bütün emirlerin arasında en azından ilk ve en büyük emir olan Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin emrine itaat edip etmeyeceğimizi soracaktır. Ve böyle bir anda kekeleyerek "Evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin" diyebiliriz. Ondan sonra o bize sevgiyi taçlandıran özelliğin her zaman sadakat olduğunu hatırlatabilir. "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz" dedi İsa. Bundan dolayı hayatlarını kutsayacağımız komşular, koruyacağımız çocuklar, ayağa kaldıracağımız fakir insanlar ve savunacağımız gerçekler vardır. Bizim düzeltilecek yanlışlarımız, paylaşılacak doğrularımız ve yapılacak iyi işlerimiz vardır. Kısacası Rabbi olan sevgimizi göstermek için adayabileceğimiz bir öğrencilik hayatımız vardır. Kaçamayız veya geri gidemeyiz. Yaşayan Tanrı'nın yaşayan oğlu ile karşılaştıktan sonra asla hiçbir şey eskiden olduğu gibi olmayacaktır. İsa'nın çarmıha girilişi, kefareti ve dirilişi mesihçi bir hayatın sonu değil, başlangıcını belirtir. tek bir sinagogu ya da kılıcı olmayan ve sonradan havari olmuş bu bir avuç Celileli balıkçıların ağlarını ikinci kez terk ederek şu anda yaşadığımız dünya tarihini şekillendirmelerine olanak sağlayan gerçek ve hakikat buydu. Bütün bunlara olan tanıklığım şudur ki, bütün bu havarilikle ilgili anahtarlar dünyaya iade edilmiştir ve İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesinde bulunmaktadır. Mesih'in bu büyük son işine henüz katılmamış olanlara lütfen gelin diyoruz. Bir zaman bizimle beraber olup sonradan geri çekilenlere iade edilişin bütün kutsamaları yerine kilisenin sadece birkaç kültürel etkinliğine katılmayı tercih eden ve ziyafetin geri kalan kısmını önemsemeyenlere derim ki, pek çok uzun geceler ve boş ağlarla yüzleşeceksiniz. Çağrı geri gelmek, doğru kalmaktır. Tanrı'yı sevmektir ve yardım eli uzatmaktır. Bu çağrıya vaftiz kurnasının içinde durup kolunu havaya kaldırarak İsa Mesih'in bana verdiği yetkiye dayanarak diyen ve misyonlarından dönmüş olan her görevlinin sarsılmaz bir şekilde bağlı olmalarını ekliyorum. Bu vazife Rab'be dönen araştırmacılarınızı sonsuza kadar değiştirmeliydi. Ama sizi de sonsuza kadar değiştirmeliydi. Büyüyen ve yakında tapınaklara ve misyonlara gidecek ve evlenecek olan gençlere deriz ki, Tanrı'yı sevin ve temiz kalın. Bu neslin kanından ve günahlarından kendinizi arındırın. Başkan Thomas S. Manson'ın dün sabah yaptığı olağanüstü duyurusunda vurgulanmış olan yapacağınız muazzam bir iş var. Cennetteki babamız hayatımızın her döneminde sevgimizi ve sadakatinizi bekliyor. Sesimi duyan herkese söylüyorum ki Mesih'in sesi zaman koridorlarında çınlar ve her birimize zaman varken sorar. Beni seviyor musun? Hepimiz için ruhumun bütün tutkusuyla cevap veriyorum. Evet Rab, seni seviyoruz. Ve sabanı tuttuğumuzdan beri iş bitene kadar ve gerçek Tanrı sevgisi ve komşu sevgisi dünyayı yönetene kadar asla geriye bakmayacağız. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Beside me, would I do the thing? are very grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Bu sabah sunmuş oldukları güzel müzik için Tabernacle Korosu'na minnettarız. Bu bölümün son konuşmacısı sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson olacak. Onun mesajından sonra koro, "Yolumuz zor olsa da yorulmayalım" ilahisini söyleyerek bu bölümü kapatacak. Ondan sonra kapanış duası, dün öğleden sonra 70'ler kurulundaki üyelik hizmetinden azledilen yaşlı Keith R. Edwards tarafından edilecekti. Başkan Manson.
My beloved brothers and sisters,
sevgili kardeşlerim, bu konferans 4 Ekim 1963'te 12 Haberler Kurulu'nun bir üyesi olarak atanmamdan bu yana 49 yıl geçtiğini belirtiyor. 49 yıl uzun bir zaman. Halbuki birçok nedenden ötürü Tabernacle'daki kürsüye çıkıp İlk genel konferans konuşmamı verdiğim gün sanki daha dünmüş gibi geliyor. 4 Ekim 1963'ten beri birçok şey değişti. Dünya tarihinin eşsiz bir zamanında yaşıyoruz. Birçok şeylerle kutsanıyoruz. Ve hala bazen etrafımızdaki problemleri ve serbestliği görüp de ümitsizliğe kapılmamak elde değil. Bana göre, olumsuzluklar üzerinde durmak yerine objektif olup, yaşamımızdaki bazen fark edemediğimiz küçük görünen kutsamaları değerlendirirsek daha mutlu olabiliriz. Geçtiğimiz 49 yılı gözden geçirirken bazı keşiflerim oldu. Bunlardan biri, başımdan geçenlerin çoğunun birisinin mutlaka olağanüstü diye değerlendirebileceği şeyler olmadığıydı. Aslında bunlar meydana geldiklerinde çoğu kez önemsiz, hatta sıradan gözüktüler. Ve hala geriye dönüp baktığımda, bunlar benim hayatımda dahil olmak üzere diğer hayatlara da güç verip kutsadılar. Bu aynı çalışmayı size de tavsiye ederim. Ciddi bir şekilde hayatınız hakkında düşünüp, özellikle almış olduğunuz büyük ve küçük kutsamaları bulmaya çalışın. Bu yılları sıkça gözden geçirdiğimde, dualarımızın duyulduğuna ve cevaplandığına ilişkin bilgim güçlenir. Mormon kitabında 2. Nefi'de bulunan hakikat, bize tanıdık gelecektir. İnsanlar sevinebilmek için var oldular. Tanıklık ederim ki bu sevincin çoğu cennetteki babamızla dua yoluyla iletişim kurabileceğimizi ve o duaların duyulup cevaplanacağını fark ettiğimizde gelir. Belki nasıl ve ne zaman cevaplanacağı umduğumuz gibi olmasa da bu dualar bizi tamamen bilen ve seven ve mutluluğumuzu arzulayan cennetteki bir baba tarafından yanıtlanacaktır. O bize şöyle söz vermedi mi? Eğer alçak gönüllü olursanız, bizim elimizden tutacak ve dualarımızı cevap verecektir. Bana ayrılan önümüzdeki birkaç dakikada dualarımın duyulmasına ve cevaplanmasına ilişkin tecrübelerimden ufak bir demeti ve bu tecrübelerin geçmişe bakarak benim ve diğerlerinin hayatlarına nasıl kutsamalar getirdiğini paylaşmak istiyorum. Bunca yıllar tuttuğum günlüğümün yardımı olmasaydı, büyük ihtimalle bazı özel kayıtları hatırlayamazdım. 1965'in başlarında Güney Pasifik alanı boyunca destek konferanslarına ve diğer toplantılara katılmak için görevlendirilmiştim. Bu dünyanın o bölgesine olan ilk ziyaretimdi ve asla unutulmayacak bir anıydı. Bu görev süresince liderler, üyeler ve görevlilerle tanıştığımda birçok ruhsal tecrübeler yaşadım. Şubat'ın 20 ve 21'inde bir hafta sonu cumartesi ve pazar günleri Brisbane desteğinin olağan konferans toplantılarını yapmak için Brisbane, Avustralya'daydık. Cumartesi günkü toplantılar sırasında bitişik bir alandan gelen bir bölge başkanıyla tanıştırıldım. Tokalaştığımda onunla konuşmam ve tavsiyelerde bulunmam gerektiğine dair içimde güçlü bir his uyandı. Bunu yapabilmem için ondan ertesi gün benimle pazar sabahı toplantısına gelmesini istedim. Pazar toplantısının ardından beraber oturup konuşma fırsatımız oldu. Bölge başkanı olmasından dolayı gelen birçok sorumluluklar hakkında konuştuk. Konuştuğumuzda görevli işi hakkında belirli öneriler sunmak için ve onun ve üyelerin alanındaki tam zamanlı görevlere çalışmalarında nasıl yardım edebilecekleriyle ilgili ilham aldım. Sonradan öğrendim ki bu adam bu alanla ilgili rehberlik için bir süredir dua ediyormuş. Ona göre ziyaretimiz onun dualarının duyulduğunun ve cevaplandığının özel bir tanıklığıydı. Bu çok fazla önemli gözükmeyen bir buluşmaydı. Ama eminim ki ben ruh tarafından yenilendirilip o bölge başkanının hayatında ve idaresinde, üyelerinin hayatında ve oradaki görevlerin başarısında farklılık yarattım. Kardeşlerim, Rabbin amaçları genelde biz ruhun rehberliğini takip ettiğimizde gerçekleşir. Ben inanıyorum ki bize gelen ilhama ve izlenimlere göre daha dikkatli davranırsak, Rab da onun işi için bize daha çok güvenecektir. Daha önceki mesajlarımda da bahsettiğim gibi, bir ilhamı asla ertelememeyi öğrendim. Uzun yıllar önce bir seferinde Salt Lake City'de eski Deseret spor salonunda yüzerken üniversite hastanesine gidip kanserli bir tümör yüzünden ameliyat olup ayaklarını artık kullanamayan iyi bir arkadaşımı ziyaret etmek için ilham aldım. Hemen havuzdan çıktım, üzerimi giyindim ve hemen bu iyi adamı görmek için yola koyuldum. Odasına vardığımda odası boştu. Etrafa sorduğumda, onu büyük ihtimalle fizik tedavisi için kullanılan hastanenin havuzu çevresinde bulacağımı öğrendim. Bunun doğru olduğu anlaşıldı. Tekerlekli sandalyesiyle kendi başına oraya gitmişti. Ve havuzdaki tek kişi oydu. Havuzun diğer tarafında, derin kısmına yakın bir köşedeydi. Ona seslendim ve tekerlekli sandalyesini çevirip beni selamladı. Hoş bir ziyaretimiz oldu ve ona hastane odasına kadar eşlik ettim ve bir kutsama verdim. Arkadaşımdan daha sonra o gün çok karamsar olduğunu ve kendini öldürmeyi düşündüğünü öğrendim. Huzur için dua ettiği ama dualarının cevapsız kaldığı hissini almaya başlamıştı. Bu ızdırabı bitirmenin bir yolu olacağı düşüncesiyle tekerlekli sandalyesini havuzun derin tarafına sürmek üzere havuza gitmişti. Tanrı'dan geldiğine inandığım bir ilham nedeniyle kritik bir anda oraya varmıştım. Arkadaşım mutlu bir şekilde ve şükran dolu daha nice yıllar yaşadı. O kritik günde havuzda Rabbin elinde bir araç olduğum için çok memnunum. Başka bir seferinde kız kardeş Manson ve ben arkadaşlarımızı ziyaretten arabayla eve doğru dönerken uzak bir şehirde bir zamanlar bizim mahallemizde yaşayan yaşlı bir dul kadını ziyarete gitmemiz gerektiği hissine kapıldım. Onun adı Zella Thomas'tı. O zamanlar bir bakım evinde yaşıyordu. Öğlen erken saatlerde çok çelimsizce ama huzurlu bir şekilde yatağında yatıyordu. Zella uzun zamandır kördü. Ama bizi sesimizden hemen tanıdı. Eğer Rab onun eve geri dönmesini istiyorsa, ölmeye hazır olduğunu ekleyerek, benden ona kutsama vermemi istedi. Odada tatlı ve huzurlu bir ruh vardı. Ve hepimiz ondan daha fazla yaşamayacağını biliyorduk. Zella elimi tuttu. Ve bir süredir benim onu görmeye gelip kutsama vermem için gayretle dua ettiğini söyledi. Cennetteki babadan aldığımız ilhamla geldiğimizi ona söyledim. Bu yaşamda onu tekrar göremeyeceğimi bilerek onu alnından öptüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Ve ertesi gün vefat etti. Tatlı Zella'mıza rahatlık ve huzur verebilmek bana ve ona verilen bir kutsamaydı. Başkasının hayatında kutsama olma fırsatı genelde beklenmedik şekilde olur. 1983-84 kışı, çok soğuk bir cumartesi günü, kız kardeş Mason ve ben bir evimizin olduğu Midway, Utah'taki dağlık vadiye doğru arabamızı birkaç kilometre sürmüştük. O gece hava -24 Fahrenheit, yani -31 santigrat derecesindeydi. Ve oradaki evimizde bir sorun olmadığından emin olmak istiyorduk. Kontrol ettik ve her şey normaldi. Ve Salt Lake City'ye geri dönmek üzere ayrıldık. Ana yola doğru çok az mesafe kat edebildikten sonra arabamız bozuldu. Tamamen yolda kaldık. O gece hissettiğim soğuk, çok nadiren hissettiğim, hatta belki de hiç hissetmediğim bir soğuktu. Kendimi o gece üşüttüğümüz kadar soğuk hissetmem çok nadir meydana gelir, hatta hiç olmaz. Tereddüt içinde, arabalar yanımızdan vızır vızır geçerken en yakın kasabaya doğru yürümeye başladık. Sonunda bir araba durdu ve genç biri yardım teklif etti. Sonunda öğrendik ki depomuzdaki dizel yakıt soğuktan katılaşmış ve arabayı sürmemiz artık mümkün değildi. Bu nazik genç adam bizi Midway'deki evimize geri götürdü. Ona hizmeti için para vermeye çalıştım ama incelikle reddetti. Bir izci olduğunu ve hizmet etmek istediğini belirtti. Ona kendimi tanıttım ve genç adam yardım edebilme aracılığı için olan minnettarlığını dile getirdi. Görevli yaşlarında olduğunu düşünerek ona misyona gitme planı olup olmadığını sordum. Ne yapmak istediğini tam olarak bilmediğini belirtti. Ertesi pazartesi sabahı bu gence bir mektup yazdım ve nezaketi için teşekkür ettim. Mektupta onu tam zamanlı misyon hizmetinde bulunması için teşvik ettim. Mektubun yanında kitaplarından birini koydum ve görevli hizmeti bölümlerinin altını çizdim. Yaklaşık bir hafta sonra genç delikanlının annesi aradı ve oğlunun harika bir genç erkek olduğunu ama hayatındaki bazı etkenlerden dolayı uzun zamandır planladığı misyona gitme arzusunun azaldığını bana söyledi. Kadın, kendisi ve babasının kalbinin değişmesi için oruç tutup dua ettiklerini belirtti. Onun adını Prova Tapınağı'ndaki dua isim listesine yazmışlardı. Bir şekilde, bir yoldan kalbine iyilik için ilham gelmesi ve misyona gitme arzusunun ona tekrar geri dönüp Rabbe inançla hizmet etmesini ümit etmişlerdi. Annesi, o soğuk akşamda olan olayları, dualarına onun adına bir cevap olarak gördüğünü bilmemi istedi. Ben de onunla aynı fikirde olduğumu söyledim. Birkaç ay sonra ve bu genç delikanlıyla daha çok görüştükten sonra, kız kardeş Mansum ve ben, onun British Columbia, Vancouver misyonuna doğru ayrılışından önceki veda toplantısına katıldığımız için çok mutluyduk. O soğuk Aralık gecesi karşılaşmamız bir tesadüf müydü? Bir an bile böyle olduğunu düşünmüyorum. Aksine buluşmamız bir annenin ve babanın değer verdikleri oğulları için olan gayretli dualarına bir cevaptı. Tekrar ediyorum ki kardeşlerim, cennetteki babamız ihtiyaçlarımızın farkındadır. Ve biz ondan yardım istersek, o bize yardım edecektir. Hiçbir endişemizin çok küçük ya da önemsiz olduğuna inanmıyorum. Rab, hayatımızın her detayıyla ilgilenir. Konuşmamı geçenlerde olan yüzlerce kişiyi etkileyen bir tecrübeyle kapatmak istiyorum. Bu olay daha 5 ay önce Kansas City Tapınağı'nın kültürel kutlamaları sırasında oldu. Hayatımızda olan birçok şey gibi, bu da her şeyin yolunda gittiği herhangi bir tecrübeye benziyordu. Ancak bu kültürel kutlamalar ile ilgili olarak tapınağın adanmasından bir gece öncesine dair detayları öğrendiğimde, o geceki gösterinin sıradan olmadığını anladım. Aksine harikuladeydi. Tapınak adamalarının bir parçası olan tüm kültürel gösterilerde olduğu gibi, Kansas City, Missouri Tapınak Bölgesi gençleri gösteri provalarını kendi alanlarında ayrı gruplarda yapmışlardı. Plan şuydu. Hepsi kiralanmış olan büyük belediye tesisinde gösterinin olduğu cumartesi sabahı buluşacaklardı. Ve bu sayede ne zaman ve nereden içeriye girecekleri, nerede duracakları, aralarında ne kadar mesafe olması gerektiği, yanlarında kimin olduğu, ana salondan nasıl çıkıldığı gibi gün boyu anlamaları gereken birçok detayları öğrenebileceklerdi. Böylelikle sorumlu kişiler son gösterinin dakik ve profesyonel olabilmesi için çeşitli sahneleri bir araya getirebileceklerdi. O gün sadece büyük bir sorun vardı. Bütün yapım, Jumbotron diye bilinen, büyük ekranda gösterilecek olan, önceden kaydedilmiş ufak bölümlere bağlıydı. Bu kaydedilmiş bölümler tüm yapım için çok önemliydi. Sadece her şeyi birbirine bağlamakta kalmayıp, her yayınlanan bölüm bir sonraki gösteriyi tanıtacaktı. Bu video bölümleri tüm yapımı bir araya getirecek sistemi sağlayacaktı. Ama Jumbotron çalışmıyordu. Teknisyenler, gençler kıymetli prova sürelerini kaybederken bu bekleyiş sırasında problemi çözmek için çılgınca çalıştılar. Durum çekilmez bir hale gelmişti. Kutlamanın yazarı ve yönetmeni Susan Cooper sonradan şöyle açıkladı. Birinci plandan ikinciye ve ondan sonra diğer planları atladığımızda bunların işe yaramadığını anladık. Programa baktığımızda başaramayacağımızı biliyorduk. Ama aşağıdaki zeminde en büyük güçlerden biri olan 3000 gencin olduğunu biliyorduk. Aşağı inip onlara neler olduğunu açıklamamız ve onların inancını harekete geçirmemiz gerekiyordu. Seyircilerin salona girmesinden sadece 1 saat önce 3000 genç yere diz çöküp beraber dua ettiler. Jumbotron üzerinde çalışanların bu aleti tamir etmeleri için ne yapmaları gerektiğini bilmelerine dair dua ettiler. Cennetteki babalarına zamanın kısıtlı olmasından dolayı onların yapamadıklarını onlar için yapmasını istediler. Bunun hakkında daha sonradan yazan bir kişi şöyle dedi. Gençlerin asla unutmayacağı bir duaydı. Zeminin sert oluşundan dolayı değil de ruh çok güçlü olduğu için. Çok zaman geçmeden teknisyenlerden birisi onlara gelip sorunun bulunduğunu ve tamir edildiğini söyledi. Teknisyen çözümün şans eseri olduğunu söyledi. Ama bütün gençlik olayın aslını biliyordu. O akşam belediye salonuna girdiğimizde o gün ne zorluklar yaşandığından haberimiz yoktu. Olanlardan yalnızca sonradan haberimiz oldu. Ne olursa olsun, tanık olduğumuz, hayatımda gördüğüm en güzel gösterişli gösterilerden biriydi. Gençler, orada bulunan herkesin hissettiği olağanüstü, etkili bir ruhu yaydı. nereden geleceğini, nerede durulacağını ve etraflarındaki diğer oyuncularla nasıl etkileşeceklerini biliyor gibi gözüktüler. Provalarının kısa kesilip oyunlarının çoğunun bütün grupla beraber prova yapılmadığını öğrenince hayretler içinde kaldım. Kimse bunu anlayamazdı. Rob gerçekten de eksik olanı tamamlamıştı. Rabbin onun krallığının her parçasını nasıl motive edip yönettiği, bir kişiye bile ilişkin ilham sağlaması ya da bir kültürel kutlama ya da bir jambotrona zaman bulması beni hep hayran bırakmıştır. Bunları onun yapabilmesi ve yapıyor olması gerçeği bana bir tanıklıktır. Kardeşlerim, Rab hepimizin hayatının içindedir. O bizi kutsamak istiyor. O bizden onun yardımını aramamızı istiyor. Bizi yönetip yol gösterirken ve bizim dualarımızı duyup cevaplarken, bizim için hazırladığı mutluluğu burada ve şimdi bulacağız. Onun hayatımızda verdiği kutsamalarının farkında olalım. İsa, Mesih'in adıyla dua ediyorum. Kurtarıcımız. Amin.
Yeah.
Kutsal babamız, minnettarlıkla başımızı önümüze eğiyoruz ve sana bugün vahiysel olan deneyimimiz için sana teşekkür ediyoruz. Üstümüzdeki çardağı örtüyü kaldıran için sana teşekkür ediyoruz. Sana seçilmiş olan peygamberin ve haberlerin aracılığıyla verilen mesajlar için teşekkür ediyoruz. Hayatlarını bize, koyunlarına hizmet etmek için adamış olan bu insanlar için teşekkür ediyoruz. Sevindirici haberin için, oğlun ve onun kefareti için sana çok teşekkür ediyoruz. Sana kırık kalbimiz ve ruhumuzla teşekkür ediyoruz. Ki alçak gönüllü olabilelim, kendimizi sana adayabilelim. Ki bugün almış olduğumuz bu emirleri dinleyebilelim. Bize yardım et ki bize ihtiyacı olanlara ulaşabilelim. Şu an sıkıntı çekmekte olan insanlara elimizin ulaşmasına yardımcı ol. Ve bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.
This has been a broadcast of the 100
İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 182. yarı yıllık genel konferansının yayınını dinlediniz. Konuşmacılar, kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Müzik, Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulmuştur. Bu yayın, Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanılmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.